Peygamberimizin hayatı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerimiz, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına dair bir programda daha birlikteyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, selamı ve selameti hepimizin, hepinizin, insanlarımızın, insanlığın üzerine olsun inşallah. Şu zor zamanlarda milletimizin tarihteki zorluklarından bir zorluğu daha yaşadığı şu vakitlerde Rabbimizden niyazımız bizlerin kusur ve günahlarını bağışlaması, af ve mağfiretiyle yargılaması, anne babamızı, aba ve ecdadımızı, akrabayı taallukatımızı, müminleri ve bütün insanlığı bağışlamasıdır. Ondan af ve mağfiret niyaz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu dua ile bu haftaki sohbetimize başladık. Duamız istiğfar idi. İstiğfar çok önemlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını anlattığımız bu programda isterseniz milletimizin yaşadığı bu imtihan ortamını da dikkate alarak bu konuyla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. İstiğfar insanların başarıya ulaşmasında çok önemli bir mekanizmadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisinin günde 100 defa, bir başka rivayete göre günde 70 defa istiğfar ettiğini beyan etmektedir aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Önemli savaşlar öncesinde, önemli hareketler öncesinde ve zor zamanlarda Peygamberimizin ashabına tavsiyelerinden biri budur. Yüce Rabbimizin da bizlere, Peygamberimize ve ashabına tavsiyesi budur. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de iki surede, iki ayette aynı formda şu emir bizlere yöneltilmektedir. Ve enistağfiru rabbekum ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Allah'a tevbe ve istiğfarda bulunun ki Allah size verdiği nimetleri sizin elinizden almadan hayatınızı sonuna kadar tamamlayabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, bu vatan bize bir emanet. Bu memleket, bu coğrafya velhasıl aslı esasında bütün insanlık bizlere bir emanet. Bu emanetin hakkıyla korunabilmesi için, bu emanetin korunması yolunda işlemiş olduğumuz yanlışlarımızın, günahlarımızın ve hatalarımızın bizlere bir bedel olarak dönmemesi için tevbe ve istiğfara ihtiyacımız var. Bunu bizlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygulamalarıyla öğretmiştir. Kur'an ayetlerinden biz bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Böyle bir girişten sonra bugün Peygamberimizin hayatında bir dönüm noktası olan vahye gelmiş idik. İslam tarihinin başlangıcı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahye muhatap olmasıyla başlamıştır. Müslümanların hayat hikayesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olan Müslümanların hayat hikayesi vahiy ile başlamıştı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vahiy ile muhatap olduktan sonra zor bir yükü, zor bir sorumluluğu omuzlamış ve zaman zaman bu yükün ağırlığı ne kadar ağır bir sorumluluk olduğu İnşirah suresinde ifade edilmişti. اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكْ Sen öyle bir yükün altına girmiştin ki o yük senin belini büküyordu. Risalet ve nübüvvet görevi kolay bir görev değildi değerli kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine olan hitabının, Müslümanlara olan hitabının o ağırlığı karşısında Hud suresi için ve Hud suresindeki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ey Muhammed emri karşısında Hud suresi ve kardeşleri bu surenin benzeri olan surelerdeki bu ağır hitap beni kocattı, saçlarımı beyazlattı buyurmuşlardı. İşte böyle bir ağır yükün ifade edildiği vahiyden bahsedeceğiz bugün değerli kardeşlerim. Vahiy nedir? Niçin vahye ihtiyaç duyuldu? İnsanların vahye olan ihtiyacı nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahyin mahiyeti nedir? Bugünkü dersimizin ve sohbetimizin temeli bunun üzerine kurulacaktır. Aziz kardeşlerim, vahyin mahiyetini anlamak için insandan başlamak gerekiyor. Kendimizden başlamak gerekiyor. Aynaya bakmak gerekiyor. Kendimizi keşfetmek, kendimize dair bir tefekkür oluşturmak, bir tefekkür dünyası oluşturmak gerekiyor. Hatırlarsanız, vahye muhatap olmadan önce Peygamberimizin yapmış olduğu bir inziva ve tahannüs olayı vardı. Onun bir adı da tahannuf idi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir köşeye çekilir, Hira Dağı'na çıkar. Hira Dağı'ndaki o Hira boşluğu dediğimiz, Hira mağarası dediğimiz o küçük oyuk olan bölgeye çıkar. O Kabe'yi gören, Mekke'yi gören tepeye çıkar ve günlerce bazen 3 aydan bahsedilir, 6 aydan bahsedilir. Tefekküre daldığı, zaruri ihtiyaçlar dışında şehre inmediği ifade edilirdi. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hassasiyetinde olduğu gibi bizim de vahyi anlamak için, anlayabilmemiz için bir tefekküre, bir tezekküre tabiri caizse Yaratanımızın bizi yaratırken neleri bahşettiğine yönelmemiz, buna dair tefekkür etmemiz, tedebbür etmemiz, düşünmemiz gerekmektedir. Rabbimiz bizlere ne nimetler verdi, ne imkanlar verdi, ne fırsatlar verdi. Sahip olduğumuz nimetlere sahip olamayan, engelleri olan insanların durumuyla en azından bir karşılaştırarak önce kendimizi keşfedip nelerle muhatap olduğumuzu, hangi imkanlarla donatıldığımızı anlamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Hepimiz hayatımızı şöyle geçmişten hatırladığımız çocukluk yıllarımızdan bugüne kadar bir gözümüzün önünden geçirip neydik, ne olduk, ne olacağız tefekkürüne yönelmemiz gerekiyor. Vahyi anlamak için, vahyin kıymetini takdir edebilmek için buna muhtacız. Rabbimiz bizleri ahsen-i takvim, yani en mükemmel şekilde, en iyi, hoş, güzel, zarif şekilde yarattığını beyan ediyor. Sonra bu mükemmellik içerisinde yaratılmış olan insana bir sorumluluk yükleniyor. İnsanın, mükemmel yaratılmış olan bu insanın Mülk suresinde ifade edildiği üzere اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَّاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا En iyi olanı yapmak, en güzel olanı üretmek, en mükemmel olana ulaşmak gayesi ve amacı ile yaratılmış olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Ve bizlere bazı imkanlar ve fırsatlar veriliyor değerli kardeşlerim. İşte bu imkanlar ve fırsatların ve kabiliyetlerimizin olumlu yönde kullanılması sorumluluğuyla bizler sorumlu kılındık, mükellef kılındık. Bu olumlu yönleri ihmal edip de, iyi olanı tercih etmeyi ihmal edip de, kötü olanı, çirkin olanı, ayıplı olanı, kusurlu olanı tercih ettiğimiz zaman, o mükemmel durumdan esfel-i safiliğin denilen aşağıların da aşağısına, o çirkin ve kötü olan duruma düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Kainat nizamını kuran ve insanı yaratan Ulu Mevla'nın insanın ruhuna dokunuşu, Allah'ın insana desteği, Allah'ın insanın ihtiyaçlarına cevap vermesi, Allah'ın insana, insanın anlayacağı zeminde ulaşması ve Allah'ın insana bir lütfudur vahiy değerli kardeşlerim. Aslen insan donanım olarak bir vahyin gelmesine, bir peygamberin gelmesine ihtiyaç duymayacak şekilde yaratılmıştır. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah insanı yaratmış, ona iyiliği öğretmiş, ona çirkini öğretmiş, ona güzeli öğretmiş, ona kötüyü öğretmiş ve iyiden ve güzelden yana tercihini kullanmasını tavsiye etmiştir. İnsan bu tercihten vazgeçip, bu sorumluluğundan vazgeçip, nefsine ve hevasına uymaya başlayınca, ilahi rahmetin, acımanın, şefkatin ve Rahman olmanın tecellisi olarak Rabbimiz insanlara peygamberler göndermiş, Rabbimiz insanı vahiy ile buluşturmuştur. İşte bu durumu biz Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresinin 112. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde görebiliyoruz. Rabbimiz bu surede değerli kardeşlerim bir şehir halkından bahsediyor. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً Öyle bir şehir ki güven var. Öyle bir şehir ki huzur var. Öyle bir şehir ki insanlar mutmain, insanlar keyifli. Rızıkları oraya bol bol geliyor. Yağmur yağıyor, ekinler bitiyor, hayvanlar bol, rızık bol, imkanlar bol, lütuflar bol. Derken o şehrin ahalisi, o şehrin halkı Allah'ın bu nimetlerine karşı nankörlük ediyorlar. Bu nimetlerin kıymetini bilmiyorlar. Değerli kardeşlerim, bunları çok açık ve net bir şekilde anlamamız lazım. Bir yerde Allah'ın nimetlerine nankörlük olunca orada ne olur? Orada Allah'a isyan olur. Allah'a isyanın olduğu yerde insanlarda huzur olmaz. Çünkü insanların malına tasallut olur, insanların canına tasallut olur, insanların şerefine, haysiyetine tasallut olur, insanların inancına, fikrine ve hürriyetine tasallut olmaya başlar ki işte nankörlük dediğimiz şey budur değerli kardeşlerim. Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmek, Allah'ın arzında, Allah'ın arzu ettiği şekilde yaşamamak anlamına gelmektedir. Hırsızlık, hainlik, kul hakkı yemek, ticarette sahtekarlık yapmak, sorumluluklarımızı yerine getirmemek, annemize, babamıza, çocuklarımıza, akrabalarımıza karşı kayıtsız davranmak, komşularımıza kayıtsız davranmak, bunların her biri birer nankörlüktür değerli kardeşlerim. Allah'ın arzında, Allah'ın rızasına uygun olarak yaşamamak, nimetlerin kadru kıymetini bilmemek, sorumluluklarımızı unutmak Allah'a karşı nankörlüktür. Sahip olduğumuz imkanlardan ve fırsatlardan etrafımızdaki insanları faydalandırmamak, fakiri fukarayı gözetmemek, yetimi, garibi, gurebayı unutmak nankörlük budur değerli kardeşlerim. Ve bunlar, işte bunlar Rabbimizin öfkesini ve gazabını celbeden şeylerdir. Ve bakınız Rabbimiz bu ayet-i kerimenin devamında ne buyuruyor? Onların bu nankörlükleri karşısında onlara yapıp ettikleri yüzünden, yaptıkları yüzünden Rabbimiz bir açlık, bir kıtlık, bir korku, bir sıkıntı ve bir zahmet tattırdı buyuruyor Rabbimiz değerli kardeşlerim. Yüce Mevlamızın yaratmış olduğu kainatta insanların karşılaştıkları zorluklar, sıkıntılar, ızdıraplar, büyük bir matematiksel ilişkiler ve kurallar ağı çerçevesinde insanın yapıp ettiklerinin sonucu olarak insanın önüne çıkmaktadır. Allah kullarına zulmetmez. Değerli kardeşlerim, insanların bu nankörlüğü karşısında işte yine Rabbimiz Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde ifade ettiği gibi artık insanların daha büyük bela ve musibetlerle karşılaşmalarına mani olmak, merhametini tecelli ettirmek, onlara uyarıcılar, onlara uyarı mesajları göndermek amacıyla peygamberler göndermişti. Kânen nâsu ummeten vâhide. İnsanlar tek bir ümmet idi. Feba'athallâhu nebiyyine mübeşşirîne ve munzirîn. Allah onlara nebiler gönderdi. Müjdeleyici olarak nebiler gönderdi. Neyi müjdeliyorlardı nebiler değerli kardeşlerim? Ey insanlar diyordu nebiler, Allah'ın arzında, Allah'ın rızasına uygun yaşarsanız hem bu dünyada huzur ve rahatlık var, hem de yeni taşınacağınız alemde, kıyamette huzur ve güvenlik var. Peygamberler bir de uyarıcı olarak gelmişlerdi. Munzirin idiler. İnsanları uyarıyorlardı. Ey insanlar, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ederseniz bu dünyada da zillet var, öbür dünyada, öteki alemde de zillet var diye bizleri uyarmak için Rabbimiz peygamberler gönderiyordu. وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Ve Rabbimiz sadece peygamberler göndermekle kalmıyordu. Çünkü peygamberlerin bir ömür süresi var. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğdu, dünyaya geldi, nübüvvet ve risaletle görevlendirildi ve 63 yaşında bu dünyadan göçtü gitti değerli kardeşlerim. Peki peygamberimizden geriye kalan ne oldu? Evet, peygamberimizden geriye kalan yine Rabbimizin Bakara suresinde ifade ettiği üzere ve enzele ma'ahumul kitabe bil hak. Onlarla beraber, peygamberlerle beraber hak olan kitaplar indirdi Rabbimiz. Niçin kitaplar indirildi değerli kardeşlerim? Liyahkume beynen nas. İnsanlar arasında hüküm versin diye, insanlara yol göstersin diye, insanlara ışık olsun diye, insanlara aydınlık olsun diye. Hangi konularda? Fî mehtelefû fî. Nankörlüklerine sebep olan, isyanlarına sebep olan, ihtilaf ettikleri konularda insanlara rehber olsun diye Allah-u Teala Hazretleri kitaplar ve peygamberler göndermişti. Değerli kardeşlerim, biz Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerin aramızda hükmetmesini, aramızda karar vermesini öyle resmi mahkemeler gibi falan anlamayalım. Anne baba ilişkilerimize bir düzen getirmiştir Allah-u Teala Hazretleri peygamberlerin mesajıyla. Anneye babaya karşı bizlere bir sorumluluk yüklemiştir. Evlatlara karşı anne babalara bir sorumluluk yüklemiştir. Komşuya karşı bir sorumluluk yüklemiştir. Akrabaya karşı bir sorumluluk yüklemiştir. Yetimlere karşı bir sorumluluk yüklemiştir. Fakir fukaraya karşı bir sorumluluk yüklemiştir. İçinde yaşadığımız coğrafyaya karşı bir sorumluluk yüklemiştir. İnsanlığa karşı bir sorumluluk yüklemiştir. Yüklemiştir de yüklemiştir değerli kardeşlerim. Ne olacak bu yetimin hali? Ne olacak bu fakirin hali? Komşumuzun durumu ne olacak diye düşündüğümüz, eşimizle, çoluk çocuğumuzla müzakere ettiğimiz bir zamanda Rabbimiz bizlere ne yapmamız gerektiğini açık, seçik bir şekilde beyan etmiş ve bu mesajını peygamberleri aracılığıyla bizlere göndermiştir. İşte vahiy böyle bir şeydir değerli kardeşlerim. Vahiy, vahiy, vahiy. Peygamberimiz vahiy getirerek bizlere ne getirmişti değerli kardeşlerim? Biz Kur'an-ı Kerim'de 3 ayet-i kerimede peygamberimizin 3 özelliğine dikkat çekildiğini görüyoruz. Artık peygamberimiz vahiy ile muhatap oldu. Artık peygamberimiz peygamberlik görevini aldı. Artık İslam tarihinin süreci başladı, süreçleri başladı. Artık peygamberimizin hayatının anlatıldığı siret başladı. Değerli kardeşlerim, peygamberimize 3 ana görev verildi. 1- tilavet, 2- tezkiye, 3- talim. Biz bu 3 özelliği 3 ayet-i kerimede 3 defa tekrar edildiğini görüyoruz. Bu 3 özelliğin. Bunlardan birkaçını sırasıyla müsaadenizle okumak istiyorum değerli kardeşlerim. İlki Cuma suresinde. Huvellezî ba'se fil ummiyyine rasûlen minhum. O Allah ki okuması yazması olmayan, peygamber nedir, kitap nedir bilmeyen, tevhidi bilmeyen insanların içerisinden bir elçi göndermiştir. Şimdi elçinin görevleri sayılıyor. Yetlu aleyhim ayatihi. O elçi Allah'ın ayetlerini onlara okuyor. Ve yuzekkihim. Ve onları tezkiye ediyor. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kardeşlerim, tilavet Allah'ın mesajının insanlara duyurulmasından ibarettir. Tilavet kelimesi bizim Türkçemizde Kur'an-ı Kerim ile ilişkilendirilmiştir. Peygamberimize Rabbimiz, değerli kardeşlerim, özellikle bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki, sen insanları zorlayacak değilsin. Senin zorlama görevin yoktur. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Senin bir vazifen var. Tebliğ. İşte tilavet, Allah'ın kitabını tebliğ etmenin bir şeklidir değerli kardeşlerim. Bu görev aynı zamanda ümmeti Muhammed'in de görevidir. Peygamberimiz, değerli kardeşlerim, insanlara Allah'ın indirdiği Kur'an mesajını okumakla mükellef kılınmıştır. Ondan sonra kabul etmek ya da etmemek insanların kendi takdirindedir. Çünkü Kur'an mesajı açık, seçik, belli, herkesin anlayabileceği bir berraklık niteliğine sahiptir. Onu insanın fıtratı, temiz fıtratı asla reddetmez. Nasıl reddetsin ki değerli kardeşlerim? Kur'an neyden bahsediyor? Bize ne anlatıyor? Hangi mesajı getirdi? En basit bir örnekle bunu bu sohbetimizde ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Cuma namazına giden kardeşlerimiz, cuma namazında hoca efendinin cuma hutbesini bitirirken okuduğu bir ayet-i kerimeyi hatırlarlar değil mi? Ne diyor hoca efendiler o ayet-i kerimeyi okurken? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Allah insanlara adaleti emreder. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ Ve Allah insanlara iyilik yapmayı emreder. وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Yakınımızda, çevremizde olan insanlarla paylaşmayı, onlara vermeyi emreder. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى Allah çirkin şeylerden sizleri nehyeder. İlâ âhir-i âye. lütfen söyler misiniz değerli kardeşlerim? İşte peygamberimizin davet ettiği ayetlerden bir ayet. Peygamberimizin insanlara okuduğu ayetlerden bir ayet. Bunu kim reddedebilir? Allah insanlara adaleti emrediyor. Allah insanlara iyilik yapmayı emrediyor. Allah insanlara çevresindeki olan insanlarla paylaşmayı emrediyor. Daha ne desin Rabbimiz değerli kardeşlerim? Şu ilahi emre kim hayır diyebilir? Kim yok diyebilir? Kim bu ilahi emir karşısında olumsuz bir tavır takınabilir? Eğer aklından zoru yoksa, eğer vicdanından zoru yoksa, eğer kalbi kararmamışsa, eğer bir menfaat duygusuyla engellenmemişse, bir insanın bu emirler karşısında şapka çıkartıp teslim olması ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekten başka bir yolu olabilir mi değerli kardeşlerim? Peygamberimiz tilavet için insanların karşısına çıktı. İnsanları davet etti. Ve bu davet öyle bir davetti ki değerli kardeşlerim. İnsanları tezkiye eden bir davetti. Temizleyen, arındıran bir davetti. Peki insanları neden arındırıyordu değerli kardeşlerim? İnsanları çirkin şeylerden arındırıyordu. Kötü sözden arındırıyordu. Hakaretten arındırıyordu. Küfür sözünden arındırıyordu. İnsanları hakaret etmekten arındırıyordu. İnsanları hor gören kibir sözlerinden arındırıyordu. İnsanın adaleti bir kenara bırakıp zulmü tercih etmesi, nefsini tercih etmesinden arındırıyordu. İnsanı dünyadaki bütün kirlerinden arındırıyordu bir yağmur gibi değerli kardeşlerim. Ve peygamberimizin getirdiği tilavet, okuduğu tilavet, sunduğu tilavet eğer muhatabında bir karşılık bulursa, muhatabın gönlünde bir karşılık bulursa bu durumda tezkiye bir rahmet, bir şefkat, bir merhamet eseri olarak ortaya çıkıyordu. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin vahiy ile insanlığa bahşettiği tezkiye beraberinde talimi getiriyordu. Talim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş hikmetlerinden bir başkasıydı. Peki, Peygamberimiz neyi talim ediyordu? Neyi öğretiyordu değerli kardeşlerim? İki kelime burada söz konusu. Kitap ve hikmet. Kitap Allah'ın kitabıydı. Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbimizin ifadesiyle değerli kardeşlerim, içerisinde yaş kuru hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bir kitap olarak bizlere tanıtılıyor Rabbimiz tarafından. İçerisinde her arayanın bir şeyler bulacağı, dünyasına ve ahiretine dair nasihatler bulacağı bir kitap olarak Rabbimiz tarafından bizlere takdim ediliyor. Ve Peygamberimiz bu dünyadan ebedi aleme irtihal etti. Ondan bizlere geriye kalan en önemli, en kıymetli hazine kitaptır. Onun için kitabı okumak, Kur'an'ı okumak çok değerli oldu. Kur'an'ı anlamak çok değerli oldu değerli kardeşlerim. Ve bir de Kur'an-ı Kerim'in anlamlı ve değerli olabilmesi için onu tamamlayan bir hikmet vardı ki Peygamberimiz hikmeti de insanlara öğretiyordu. Bazı alimlerimiz hikmeti Peygamberimizin sünneti olarak izah etmişlerdir ki çok güzel ve yerinde bir izahtır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine indirilen kitabı bir hayat nizamı haline dönüştürüp ailevi ilişkilerden sosyal hayata, ticarete, komşuluk ilişkilerine, iş hayatına velhasıl hayatın bütün safhalarında bir rahmet ve merhamet eseri haline dönüştürülmesi ve Peygamberimizin bunu yapması bir hikmet olarak anlaşılabilir. Pek tabidir ki değerli kardeşlerim, Peygamberimizin tilavet, tezkiye, kitabı ve hikmeti talim özelliği Ali İmran suresinde ve Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde tekrar tekrar anılmaktaydı. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir güzel tespiti vardır değerli kardeşlerim. Ben atam İbrahim'in duasıyım derdi Peygamberimiz. O duayı biz Bakara suresinin 129. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Hani İbrahim babamız Hazreti İsmail, Kurban İsmail ile Kabe'nin duvarlarını yükseltiyordu ya, o zaman İbrahim babamız elini semaya açmış, Rabbimize şöyle niyaz ediyordu. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, şu Mekke var ya, şuranın içerisinden onlara bir elçi gönder. Yetlu aleyhim ayatike. Senin ayetlerini onlara okusun, tilavet etsin. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve yüzekkihim. Ve onları tezkiye edip arındırsın. İnneke entel azizul hakim. Sen izzet sahibi, sen hikmet sahibi olansın. Değerli kardeşlerim, bu kadar değerli mesajlar, bu kadar kutlu mesajlar ve bunun insanlığa ulaştırılması elbette ki kolay bir vazife değildi. Peygamber aleyhissalatü vesselam zor bir yolculuğa çıkmıştı. İnşirah suresinde ifade edildiği üzere peygamberimizin belini büken, belleri büken bir zor yolculuğa çıkmıştı. Peygamberimiz sabırla imtihan olunmuştu. Peygamberimiz sebat ile imtihan olunmuştu. Ve peygamberimiz öylesine ağır bir yük ile karşı karşıyaydı ki Rabbimizin özellikle emrolunduğun üzere dosdoğru ol emri karşısında çaresizliğini ifade ediyor ve bu mesajın kendisini ihtiyarlattığından bizlere haberdar ediyordu. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz şüphesiz ki bu yolculukta kolay imtihanlar vermedi. Kendisine şair dediler, kendisine deli dediler, kendisine mecnun dediler, kendisine ne yaptığını bilmeyen insan dediler. Ve peygamberimiz bu ağır yolculuk ve imtihanı büyük bir başarıyla tamamladı ve bizlere örnek bir peygamber oldu. Peygamberimizin örnekliğinden istifade etmek duası ve niyazıyla bir başka sohbetimizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Peygamberimizin hayatı.